Ayrım 11. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 118. Balbay. 4 sene 9 ay önce Mustafa Balbay tutuklandığında AKP henüz AKP'ydi, AK denmiyordu. Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan pankartı açılmamıştı. Profesör Haberal tutuklanmamıştı. 4 yıl 4 ay yatıracaklarını bilmiyordu. Profesör Hilmioğlu dışarıdaydı, kanser değildi. Profesör Türkan Saylan yaşıyordu. Terör yuvası diye evi basılmamıştı. Poyrazköy'de TRT kameraları eşliğinde kazı başlamamış, boş lav silahı bulunmamış, Kardak kahramanları içeri tıkılmamıştı. The Taraf gazetesi Fethullah Gülen'i bitirme planını manşet yapmamıştı. O planın bizzat AKP tarafından imzalandığı kimsenin aklına gelmemişti. Cemaat AKP'nin kankası, AKP cemaatin cankuşuydu. İki cihanda lekeli değildik. Habur rezaleti yaşanmamıştı. Yarbay Ali Tatar kafasına sıkmamıştı. Çukur ambarda suikastçı diye aşçı yakalanmamış, o sırada Manisa'da bulunan Bülent Arınç'a Ankara'da suikast yapılacağı iddia edilmemiş, ne oluyor demeye kalmadan kozmik odaya girilmemişti. Bizim patrona can sıkıcı yayınlar yapmasın diye 1 milyar dolar giydirmemişlerdi. AKP il başkanı, başbakanımız bizim için ikinci peygamber gibidir dememişti. TSK'ya balyoz inmemişti. Cami bombalanacaktı yalanı yazılmamıştı. Sahte CD'ler ortaya çıkmamıştı. Mehmet Baransu bavulu açmamıştı. Aynı bavulu AKP içinde açacağını AKP bile tahmin etmemişti. Baransu'ya gizli kamera döşeyeceklerini Baransu bile düşünmemişti. Haysiyet cellatlığı başlamamıştı. Subayların eşlerine iftira atılmıyordu. Albay Berk Erden canına kıymamıştı. Darbe yaftasıyla içeri tıkamadıkları subayları casus ilan etmemişlerdi. Başsavcı Cihaner tutuklanmamıştı. AKP milletvekili artık biz fişliyoruz dememişti. Bir başka AKP milletvekili AKP'ye oy vermeyenlerin kanı bozuk olduğunu söylememişti. Yetmez ama evet denmemişti. Yargı Tayyip, Danış Tayyip, Sayış Tayyip haline gelmemişti. 23 Nisan'da koltuğuna oturtulan ilkokul çocuğuna ister asar ister kesersin diye akıl vermemişti. Hakan Fidan MİT müsteşarı yapılmamıştı. Oslo açığa çıkmamıştı. Hükümetin PKK ile görüştüğünü iddia eden şerefsizdi. Deniz Baykal kasetle tasfiye edilmemiş, Kürtçü Liboş ABD ajanı kadrolarla yeni CHP dizayn edilmemişti. 83 yaşındaki İlhan Selçuk'u Ergenekon'un elebaşısı diye gözaltına almamışlardı. Haliç'te yaşayan Simonlar piyasaya çıkmamıştı. Hanefi Avcı emniyet müdürüydü. Hoca Efendi de okyanus ötesinden açıklama yapıp Allah taksiratlarını affetsin dememişti. Başbakanımızı görünce ayağa kalkmayan Engin Alan Silivri'ye gönderilmemişti. Teğmen'e sehven yükleme yapılmamıştı. Soner Yalçın, Müyesser Yıldız, Nedim Şener, Ahmet Şık tutuklanmamıştı. İmamın ordusu kitap olmamıştı. Kaşif Kozinoğlu hayattaydı. MHP'nin kaseti çıkmamıştı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmemişti. Cem Uzan, Mehmet Ağar, Erkan Mumcu, Tuncay Özkan, Doğu Perincek, tesadüf işte, muhalif olan herkes komple bertaraf olmamıştı. İzmir Belediye Başkanı'na 400 sene istenmemişti. Ergenekon balyoz savcıları Aziz Yıldırım'ı içeri tıkmamıştı. Deniz Feneri savcıları sanık olmamıştı. İnsanları boğup mezar evlere gömen Hizbullahçılar sokağa salınmamıştı. İnsanlık anıtı ucube diye yıkılmamıştı. Esed, Esad'dı. Hüsnü, mübarek adamdı. Kaddafi'den insan hakları ödülü alınmamıştı. NATO'nun Libya'da ne işi vardı? Ahmet Davutoğlu bakan değildi. Milletvekili bile değildi. Hariçten gazeldi. Büyükelçimiz İsrail'de tabureye oturtulmamıştı. Mavi Marmara siyasi çıkarlar uğruna göz göre göre ölüme gönderilmemişti. Suriye uçağımızı düşürmemişti. Şehit pilotlarımız stratejik derinlikte 1260 metrede Amerikalılar tarafından bulunmamıştı. Obama beyzbol sopası göstermemişti. Kafa kesen, kalp söken şeriatçı teröristler Hatay'da üs kurmamıştı. Memlekete 1 milyon Suriyeli girmemişti. Davos'taki Süpermen, Güneydoğu'da Siperman olmamıştı. Başbakanımız Kuzey Irak sınırındaki siperde kum çuvallarının arkasında çömelmemişti. İnek ithal etmiyorduk. Angola'dan, Uganda'dan saman ithal edilmiyordu. Hiç olmazsa dereler satılmıyordu. Hopa'da çevreci öğretmen Metin Lokumcu biber gazıyla öldürülmemişti. Çağla bademler büyüsün de badem olsunlar diye üniversite sınavına şifre konulmamıştı. Hayaldi, gerçek olmamıştı. PKK'lı Şemdin Sakık'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmamış. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terörist ilan edilmemiş. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları topluca istifa etmemiş. Hiç istifini bozmayan Necdet Bey'e sucuk hediye edilmemişti. Küreci'ye İsrail'i korumak için radar döşenmemişti. CHP hükümeti Dersim'i bombaladı denirken Uludere bombalanmamıştı. Madımak zaman aşımına uğramamıştı. Reyhanlı havaya uçmamıştı. Koynumuzda beslediğimiz El-Kaide'nin havaya uçurduğu bilinmiyordu. AKP'liler tarafından Hazreti Muhammed'e nüfus kağıdı çıkarılmamış. Tayyip adı Peygamberimizin çocukları arasında gösterilmemişti. Padişah Abdülhamid'e onursal doktora verilmemişti. 19 Mayıs yasaklanmamıştı. Diyanet ilkokul öğrencilerini sömestrde umreye götürmüyordu. Atatürk ilkeleri ders kitaplarından çıkarılmamıştı. Atatürk anıtlarına çelenk koymak yasaklanmamıştı. Atatürkçüler terörist holigan ilan edilmemişti. Atatürk suç olmamıştı. Posterine çıkartmasına ceza yazılmıyordu. Yüce Atatürk pankartı açan takım disipline sevk edilmiyordu. İki ay yaş denmemişti. Andımız yasaklanmamıştı. Şehitler kelleydi ama birkaç Mehmet değildi. Kerkük'e karışırsanız Diyarbakır'a karışırız diyen Barzani, AKP'nin onur konuğu olmamıştı. Başbakanımız tarafından Diyarbakır'da ağırlanmamıştı. İmralı'yla müzakere başlamamıştı. Sayın basınımız Kandil'den canlı yayına koşmamıştı. Kürdistan ilan edilmemişti. APO ulusa sesleniş konuşması yapmamıştı. Biji Erdoğan pankartları açılmamıştı. İmralı tutanakları basına sızmamıştı. APO açık açık AKP ile ittifak yapacaklarını, Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleyeceklerini, karşılığında rejimin değişeceğini söylememişti. Orhan Gencebay, Kadir İnanır filan akil insan olmamıştı. TC kaldırılmamıştı. Türktük, AKP yöneticisi Türk yok dememişti. Kürtaj yaptıran, sezaryenle doğum yapan katil değildi. Hamileler terbiyesiz değildi. Kızlı erkekle eğitimi kaldıracağız dememişlerdi. Vali de millete gavat dememişti. Üçüncü köprü bizzat başbakanımıza göre cinayetti. Gezi Parkı parktı. Etem'in suratına ateş edilmemişti. Polis tarafından sopalarla dövülerek öldürülen Ali İsmail desen, Balbay tutuklandığında henüz ortaokul son sınıftaydı. 4 sene 9 ay sonra Mustafa'ya pardon denildi. Egerisi de kusura bakmasın gari. Mustafa Balbay 1960'da Burdur'da doğdu. Ege Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Mesleğe İzmir'de başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi ve köşe yazarı oldu. Ergenekon iftirasıyla tutuklandı. Hapisteyken CHP'den İzmir milletvekili seçildi. AKP ile cemaatin arası bozulmasaydı muhtemelen hala Silivri'de olacaktı. Çünkü 34 sene 8 ay hapse mahkum edilmişti. Can Dündar'ın genel yayın yönetmenliği döneminde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarına son verildi. Fethi. Sene 1914. Ayvayı yeme aşamasına gelen Osmanlı hala şov peşindeydi. Öyle bir atraksiyon yapalım ki ahalimiz dünya lideri olduğumuzu görsün dediler. Düşündüler, taşındılar, üç kıtada uçak uçurmaya karar verdiler. İstanbul'dan havalanacak, Şam üzerinden İskenderiye'ye konacak. Böylece Avrupa, Asya, Afrika'yı kat etmiş olacaktı. Sayın ahalimiz de vay be, amma devleti sağ diye sevinecekti. Halbuki gurur duyulan uçağın elbette bizimle alakası yoktu, İtalya'da Fransız malıydı. Modeli Bleiro 11/B'ydi. Sanki bizi icat etmişiz gibi kanatlarına kocaman ay yıldız işlediler. Adını da Muavenet-i Milliye, Milli Yardımlaşma koydular. Oldu sana yerli malı uçak. Burundan pırpırlı, kanatları bezdendi. Pilotlar üstü açık otomobil gibi kokpitsiz dışarıda uçuyordu. Dönemin en önemli pilotu Tayyareci Fethi Bey'i çağırdılar. Buna bin, Torosları aş, Şam'dan dön, Kahire üzerinden İskenderiye'ye git dediler. Saçmalamayın birader, F-16 mı bu? Demedi, peki dedi. Havalandı, Eskişehir, Konya, Adana, Humus, Beyrut, ine kalka 10 günde Şam'a geldi. Kudüs ve Kahire üzerinden İskenderiye'ye varmak için tekrar havalandı. Olacağı buydu. Dandik uçak Taberiye Gölü yakınlarında düştü. Yardımcısı Sadık Bey'le beraber ilk Türk hava şehidi oldu. O zamanlar iletişim imkanları son derece ilkeldi. Buna rağmen Tayyareci Fethi Bey'in şehit düşmesi memlekette adeta uzay mekiği düşmüş gibi etki yarattı. Cenaze töreni mahşeri kalabalıktı. Şam'da Selahaddin Eyyubi Türbesi'nde toprağa verildi. Gel zaman git zaman sene 1934. Herkes unuttu ama tarihimizin ilk hava şehidini Yüce Atatürk unutmadı. Kabri sınırlarımızın dışında kalan bu milli kahramanı vatan toprağında adıyla yaşatmak istedi. Muğla'ya bağlı Meyri ilçesinin adını Fethiye ithafen Fethiye olarak değiştirdi. Evet, her milimetre karemiz kutsaldır, millidir ama Fethiye katmerli millidir. Çünkü bizzat Yüce Atatürk'ün armağanıdır. Peki neden orası? Tayyareci Fethi Bey Meyrili miydi? Hayır. Yüce Atatürk adını yaşatacak yer ararken bizzat Meyri'nin ileri gelenleri talip olmuştu. Bu mangal yürekli kahramanın adını madalya gibi biz taşıyalım, biz yaşatalım demişlerdi. Yüce Atatürk de kabul etmişti. Hatta Faruk Nafiz Çamlıbel'le birlikte 10. yıl marşını yazan Behçet Kemal Çağlar öylesine etkilenmişti ki Tayyareci Fethi'ye ithafen şu dizeleri kaleme almıştı. Aslan uçtu diye söylenir Meti, bu kutsal toprağın çocuğu Fethi, kahrolur darbanla elbet her zaman, olursa bakış yan, maksat eğri, bak, Fethiye oldu sayende meğri, kartalım, gölgende hürdür bu vatan. Yüce Atatürk sayesinde Fethiye'ye adını veren bu milli kahraman, doğma büyüme İstanbulluydu. Ve hakkında Kartalım diye şiir yazılan Tayyareci Fethi Bey, Kara Kartal'ın Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından biriydi. Dolayısıyla Beşiktaşlı Yıldırım Demirören'in Yüce Atatürk pankartı açtılar diye Fethiye Spor'u disipline göndermesi, hem memleket tarihi açısından hem Beşiktaş tarihi açısından katmerli trajedidir. Gene de şükretmek lazım. Öyküsünde Atatürk, milli, pilot, kahraman, 10. yıl marşı kavramlarını barındırıyor diye Ergenekon'a da bağlayabilirlerdi Fethiye'yi. Fethi Bey 1887'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bahriye Mektebi'ni bitirdi. İngiltere Bristol'de pilotluk eğitimi aldı. 27 yaşında şehit oldu. Fethiye Spor, 2013 senesinde Fenerbahçe ile oynadığı Türkiye Kupası maçının seremonisine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Yüce Atatürk yazılı tişörtlerle çıktı. Atatürk alerjisi bulunan bademler rahatsız oldu. Yıldırım Demirören başkanlığındaki Futbol Federasyonu utanmadan Fethiye Spor'u disiplin kuruluna sevk etti. Seremonideki bu tişörtün oyun kurallarına aykırı olduğu iddia edildi. Neyse ki tepkiler üzerine ceza vermeye cesaret edemediler. Nejat, İncecik iplikle bileğinize bağlanmış kırmızı balonu, sanki bütün dünya avucunuzdan kayıp gidiyormuş gibi ürpererek elinizden kaçırdığınız yeri hatırlıyor musunuz? İzmirliler hatırlar. Fuardır. Gene öyle bir fuar akşamı, imbat tatlı tatlı okşuyor. Galiba ilkokul 2 veya 3'teydim. Babam yeni asırda şoför olarak çalışıyordu. Bir tomar biletle gelmişti eve. Yazı işlerinden vermişlerdi, basına dağıtılan hediye biletlerden. İster Luna Park'ta çarpışan otomobile bin, ister gazinoya gir, gazetecilik forsun var ya, hepsi bedava. Seçtik arasından, Nejat Uygur Tiyatrosu'na gidelim dedik. E malum, okuma hastalığımız var. Giriş kuyruğundayken bileti okudum. Oyunun adı, koltuk numarası, başlama saati filanın altında büyük harflerle "Avantaforlar içindir" yazıyordu. Yani büyük usta yapmıştı yapacağını, çalışmanın, didinmenin, emeğin bedava olmadığını anlatan o tokat gibi kelimeleri koymuştu bilete. Bir yandan bunlara avanta vermezsek oyunla alakalı tek satır yazmazlar, hatta kasten kötü yazarlar diye hediye bilet dağıtıyor. Bir yandan da adeta suratlara tükürüyor. Avantafor ibaresine darılmayacak kadar yüzsüz olduğunuzu biliyorum demeye getiriyordu. İlkti, son oldu. Otorite kılıklı lavukların dışladığı, küçümsediği o komik adam sizin için ne ifade ediyordu bilmiyorum ama benim için anlamı bu denli ciddiydi. Gazetecilik okullarında öğretilmeyen dersi henüz kısa pantolonluyken ondan aldım. Bir daha asla bedava bilet kullanmadım. Kullanandan utandım. Sarı basın kartı kullanmayışımın sebebi bile o. Hafızama mıh gibi çakıldı. En büyük puntolarla. Meslek hayatımı şekillendiren en önemli manşetlerden oldu. Ve hep hayıflandım. Keşke bütün basının çocukluk günlerine denk gelip tek tek o bileti verseydi rahmetli. Kim bilir, 3 kuruşluk menfaat için kalem oynatanların sayısı azalırdı belki. Nejat Uygur, öğretmen annenin, subay babanın çocuğu olarak 1927'de Kilis'te dünyaya geldi. 1949'da kendi adını taşıyan tiyatrosunu kurdu. 40 sene Anadolu'yu dolaştı, 60 sene sahnede kaldı. Devlet sanatçısı unvanı aldı ama kelimenin tam manasıyla halkın sanatçısıydı. Alo, orası tımarhane mi? Cibali Karakolu, miğferine çiçek eken asker, şeyini şey ettiğimin şeyi gibi unutulmaz oyunları sahneledi. 2013'te vefat etti, Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Osman Nuri, her şey 2003'te başladı. Bingöl'de deprem oldu, alt tarafı 6.4'tü. 176 insanımız can verdi. Bingöl valisi, vatandaşa gavat diyen valiydi. Çadır dağıtımı becerilemedi. Çoluğu çocuğu sokakta yatan insanlar çaresiz Kızılay kamyonlarına saldırdı. Ortada devlet mevlet olmadığı için gücü gücüne yeteneğiydi. Bileği güçlü olan çadırı kaptı. Kapamayan ayazda kaldı. Protesto gösterisi yapıldı. Valilik binası taşlandı, yuhalandı. Vali istifa, hükümet istifa sloganları atıldı. Tayyip Erdoğan çıktı, ahaliyi suçladı. Provokasyon dedi, Şırak Bingöl Emniyet Müdürü görevden alındı. Bingöl valisi koltuğunda kaldı. Valinin adeta dokunulmazlığı vardı. O zamanlar sayın basınımız şimdiki kadar yalaka değildi. Az buçuk gerçekler yazılıyordu. Meğer Tayyip Erdoğan'ın toz kondurmadığı vali, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemine ait yolsuzluk iddiasını araştıran, yolsuzluk filan yok deyip aklama raporu yazan, AKP iktidara gelir gelmez ilk kararnamede vali yapılan mülkiye müfettişiydi. Vatandaş tarafından taşlandı. Yılın valisi seçildi, iyi mi? Bingöl'den sonra Aksaray valisi yapıldı, Kırklareli valisi yapıldı, Aydın valisi yapıldı, Adana valisi yapıldı. Hiçbir yerde sevilmedi. Her gittiği yerde olumsuz haberlerle gündeme geldi. En son vatandaşa gavat dedi. AKP ile geldi. Beraber yürüdü bu yollarda. Hep yükseldi. T-2003'te Şırak diye görevden alınan Bingöl Emniyet Müdürü ise Osman Nuri Özdemir'di. Hüseyin Çapkı'nın Adana'ya, Celalettin Cerrah'ın Sivas'a Emniyet Müdürü yapıldığı kararnamede Bingöl Emniyet Müdürü olmuştu. Yani Çapkın ve Cerrah'la aynı yaş kuşağından, ileride vali olması muhtemel, geleceği parlak emniyetçilerdendi. Bir özelliği daha vardı. Tayyip Erdoğan minareli süngülü şiiri okurken Siirt Emniyet Müdürü'ydü, görevini yapmış, Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını kayda almış, savcılığa teslim etmiş, Tayyip Erdoğan'ın hapse girmesine vesile olmuştu. Deprem vesile oldu, Şırak diye görevden alındı. Vali hep yükseldi, emniyet müdürü hep bekledi. Bir daha asla görev verilmedi. Geçen sene rahmetli oldu. Bazen hakikaten merak ediyorum. AKP döneminde görevini yapmayan bürokratlar yüzünden hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı mı fazla? Yoksa görevini yaptığı için başına gelmedik kalmayan ve kahrından ölenlerin sayısı mı? Osman Nuri Özdemir. Kanunları uygulamak ve görevini yapmaktan başka suçu olmayan Emniyet Müdürü Osman Nuri Özdemir, AKP gelir gelmez depremdeki bahaneyle tasfiye edildi. 2012'de vefat etti. Sayın basınımızda tek sütun haber bile olmadı. Vatandaşa gavat diyen Hüseyin Avni Coş ise bu kitabın piyasaya çıktığı 2016 itibariyle Sakarya valisiydi. Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın ve Adana'dan sonra Sakarya'ya atanmıştı. Sanırsın memlekette bu heriften başka vali yapacak kimse yoktu. Turgut. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hiç düşündünüz mü? Nereden çıktı bu slogan? İlk kim söyledi? Sene 2006, aylardan Haziran. Yer Danıştay. Mustafa Kemal'in doğumunun 125. yılı dolayısıyla konferans düzenleniyor. Ayakta alkışlanan konuşmacı anlatıyor. Atatürk Türkiye'sinden rahatsız olanların yapması gereken Atatürk'ü unutturmaktı. Onu yapıyorlar. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu, milli mücadeleyi çocuklarımıza iyi anlatmak zorundayız. 1948'den beri Mustafa Kemal'in askeriyim. Terhis olmak istemiyorum. Turgut Özakman'dı o. Mucidi odur. Peki 1948'den beri askeriyim diyen, terhis olmak istemiyorum diyen Turgut Özakman, 1948'de yedek subay filan mıdır? İçinde asker kelimesi geçiyor ya, dincileri, liboşları boş verdim, Bazı CHP yöneticileri bile bu sloganı militarist zannediyor. Halbuki tam tersine sivildir, hukukidir. Turgut Özakman 1948'de henüz 18 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir. Milli mücadelenin izini sürebilmek için Ankara'dan Afyon'a kadar yürür. Mecazi anlamda söylemiyorum. Otomobil veya trene binmeden tabana kuvvet yürür. Güzergah üzerinde yaşayan, Kurtuluş Savaşı'na şahit olmuş ve 1948'de hala hayatta olanları bulur. Hatıraları dinler, defterler dolusu notlar alır, fotoğraflar toplar. Bıyıkları yeni yeni terlemeye başlamış bu delikanlının, yaya olarak gerçekleştirdiği tarihi seyahat 10 gün sürer. Ve bu attığı adımlar, şu çılgın Türkler fikrinin çıkış noktasıdır. 1948'den beri askeriyim dediği işte budur. Bireysel şuurdur. Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı sloganı Mustafa Kemal'in Askerleriyiz. Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı kitabı şu çılgın Türklerin özetidir. Terhis olmak istemiyorumdan kastıysa bıkmadan usanmadan anlatmaya devam etme azmidir. Hakikate ihanet etmeyelim derdi. Buna didindi son nefesine kadar. Huzur içinde yat hocam, vatan sana minnettar. Turgut Özakman 1930'da Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'nden mezun oldu. Dramaturg olarak girdiği Devlet Tiyatrosu'nda genel müdür oldu. TRT'de genel müdür yardımcılığı yaptı. Ardında onlarca roman, inceleme, senaryo bıraktı ama en büyük eseri hiç şüphesiz şu çılgın Türkler'di. Kurtuluş Savaşı'nı her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın anlayabileceği dille anlattı. 2005'te piyasaya çıkan şu çılgın Türkler belgesel romanı 1,5 milyona ulaştı. Cumhuriyet tarihinin en çok satan kitabı oldu. 2013'te vefat etti. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tuncel. Tuncel Kurtis bir röportajında anlatmıştı. Hayatını yazmış, kitap yapmış, T-2004 senesinde piyasaya çıkarmış. Adı Bölük Börçük. Sadece 2000 adet basılmış. 2013 senesinde hala bitmemiş o 2000 kitap, iyi mi? Üstelik çoğunu ben sattım diye gülüyordu. Röportajı yapan gazeteci, Ezel dizisinden sonra da satılmadı mı diye sorunca şu acı cevabı veriyordu. Ramiz Dayı diye kitap çıkarmıyorum ki. Gir mesela Google'a, Tuncel Kurtis Bölük Pörçük yazıp ara, 5000 sonuç çıkıyor. Ramiz Dayı'nın Sözleri diye ara, 50.000 sonuç çıkıyor. Malum Yılmaz Güney'in hem dostu hem de filmlerinin vazgeçilmez karakteriydi Tuncel Kurtis. İşte o Yılmaz Güney'e soruyorlar bir gün nerelisin diye. Babam Siverekli diyor. Nerededir bu Siverek diye soruyorlar. Napoli'nin kazasıdır diyor. Şaşıyorlar. Yanlışınız olmasın. Napoli'nin böyle bir kazası olduğunu duymadık diyorlar. Yılmaz Güney de oturuyor, bu diyaloğu Siverek dergisine yazıyor. Bizim memleketin insanları iyidir, akılları çoktur. İtalya'yı bilirler, Fransa'yı bilirler, Falanistan'ı bilirler. Lakin kendi yurtlarını bilmezler. Bir zamanlar çalıştığım yüksek tirajlı gazete için anket yapılmıştı. Okurlara gazetenin en çok hangi bölümünü beğeniyorsunuz diye sorulmuştu. Okurların %12'si kültür sanat sayfalarımızı beğendiğini söylemişti. Çok mutlu olmuştuk ama kültür sanat sayfamız yoktu. Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeki tabloların araklandığı, yerlerine sahtelerinin konulduğu ortaya çıktı. Böylece o tabloların karşısına geçip sağ elini çenesine, işaret parmağını yanağına koyarak sürrealist filan diye ahkam kesen avantgard arkadaşların senelerdir salladığı ortaya çıktı. Van Müzesi'nde 3200 senelik Urartu eseri diye sergilenen heykelin aslında 3 sene önce yapıldığı anlaşıldı. Emin olabilmek için karbon testi yapmaya kalktılar. Halbuki heykelin altında heykeltıraşın adı ve yapıldığı sene zaten yazıyordu. Kanal D'de Aşk-ı Memnu dizisinin finali yayınlanacaktı. Star Haber'deydim, biraz eğlenelim dedik. Aşk-ı Memnu'nun ta 1975'te TRT'de siyah beyaz ekrana gelen Müjde Arlı versiyonunun finalini özet halinde yayınladık. Kanal D'deki arkadaşlar bize sitem etti. Finalin sürprizini kaçırdınız dediler. Kardeşim dedik, Halit Ziya Uşaklıgil'in 110 senelik klasiği başka nasıl bitebilir ki? Biz vermesek final başka türlü mü bitecekti? Titanic'i yayınlasanız filmin sonunda gemi batmıyor mu diyeceğiz? Neyse, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şeyhülislam Ebu Suud mertebesinden önce Hacı dizisinde oynamıştı Tuncel Kurtiz. Hatırasını şöyle anlatmıştı. Hacı'yı oynarken Kayseri'de bir belediye reisi hacca gittiniz mi diye sordu. Hayır gitmedim dedim. Gitseniz daha iyi oynardınız dedi. Ben de dedim ki sizin belediye reisliğinizi yazsalar siz mi daha iyi oynarsınız ben mi daha iyi oynarım. Hülasa Tuncel Kurtiz'i kaybetmekten daha hazin ne var biliyor musunuz? Sayın basınımızın sanki yaşarken çok kıymet veriyormuş gibi yapması. Sayın ahalimizin de 77 yaşındaki ustayı sanki Ramiz dayıdan önce tanıyormuş gibi yapması. Sanatseverleri elbette tenzih ederim ama bu rol kabiliyetiyle Tuncel Kurtiz bile yarışamazdı. Tuncel Kurtiz 1936'da İzmit'te doğdu. Üniversitede hukuk, filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi fakültelerinde okudu. Hiçbirinden mezun olamadı. 1959'da Dormen Tiyatrosu'nda başladı. Sinema tiyatro oyuncusu, yönetmen, yapımcı, senarist oldu. 1981 Antalya Altın Portakal'da Gül Hasan filmiyle en iyi senaryo ödülü kazandı. 2011 Antalya Altın Portakal'da Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı. 2013'te vefat etti. Butik otel işlettiği Balıkesir Edremit'in Çamlıbel köyünde toprağa verildi. 11. ayrımın sonu, sayfa 129.